Merhaba değerli daha fazlasını isteyenler ve ne zaman duracağımı da bilemiyorum diyenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 75. bölümüne hoş geldiniz. Tren Polatlı'yı geçti, Eskişehir'e hatta girmek üzere şu an bayağı bir ilerlemiş durumdayız. Biraz gecikmeli kayıt alıyorum ama bence değdi yani. Çünkü dün, daha doğrusu siz bunu dinlerken geçen hafta dün 17 Ağustos'ta doğum günümdü. Gündüzünde marka mutfağının atölyesi vardı. Sonrasında işte birkaç öğrencimin böyle ilginç action'lı Instagram'da beni takip edenler görmüştür. Bir doğum günü kutlaması oldu sağ olsunlar. Ardından bazı bir hazırlamam gereken işler falan derken biraz zorlu bir gün oldu. Ancak dönüş yapabiliyorum. Mesaj yazan, güzel dileklerde bulunan arkadaşlarıma, öğrencilerime ve tabii bu mesajlara dönmek için özel bir zaman ayırayım falan derken ancak tamamladım süreci. Ama olsun, güzeldi dediğim gibi. Bir de bu arada tabii trene binmeden önce de şöyle bir şey oldu. İstanbul'dan öğrencilerimden biri gelmiş, Zöhre İkbal var, o gelmiş. Biraz sohbet edelim, görüşelim, konuşalım falan derken bayağı güzel, derin bir sohbetimiz oldu. Sohbet gayet keyifliydi, gayet de güzel oldu. Tabii o sohbeti bitirdik. Bir yandan ben bilgisayar başına geçtim. Mesajlara, insanlara bir yandan dönmeye başladım falan derken hızlı hızlı şöyle yazılara bakmaya çalıştım. Neler var, neler yok. Eskiden aslında kaydettiğim ama bayağı zamandır da gözümden kaçmış olan bir yazı ilişti gözüme. Yazının başlığı When More Isn't More, Rethinking Productivity in the Age of AI. Yani daha çok daha çok değildir, yapay zeka çağında üretkenliği yeniden düşünmek diye bir yazı. Yazarımız Michael Dayn. Kendisi Medium üzerinde yazmış bu yazıyı ve açıklamalar kısmında kendisinin diğer yazılarına da bu yazıya da ulaşabilirsiniz. Bunlarla ilgili link bulunacak. Şu kısmı benim için iyiydi bu yazının gördüğüm zaman. İşte bir yandan bir şeyler yapmaya çalışıyorum, onu da yapayım, ona da yetişeyim, ona da yetişeyim falan. Böyle bir sürekli bir şeylere yetişme ama yetişmeye çalışırken de verimli olmak. İşte Zöhre ile sohbet ediyoruz, bu zamanı güzel ve verimli geçireyim. İşte bir yandan insanlara mesajlar yazıyorum, bu süreci en doğru şekilde kullanayım falan. Hani bu zihne giriyor ya insan otomatik olarak. İşte bu noktada yazı bize biraz aslında düşünme payı bırakıyor ya da düşünmeye sevk ediyor diyelim. Yapay zekanın getirdiği yeni dünyada daha çok üretmenin gerçekten daha iyi olup olmadığını sorgulatıyor bize. Şimdi gelin bu konuyu biraz daha birlikte derinlemesine inceleyelim. Michael Dayn'in yazdıkları üzerinden şöyle kafamızı birazcık böyle karıştırmaya çalışalım. Michael Dayn, yapay zeka çağında üretkenlik kavramının yeniden tanımlanması gerektiğini savunuyor. Yazar, yapay zekanın sağladığı otomasyonun ve hızın şirketleri ve çalışanları derinlemesine düşünmekten alıkoyabileceği konusunda uyarıyor. Makale, yapay zekanın zekayı arttırmak için mi yoksa düşünceyi iflas ettirmek için mi kullanıldığı sorusuna odaklanarak üretkenliği sadece nicelikle ölçmenin biraz da yanıltıcı olduğunu belirtiyor. Yapay zeka tabii hayatımızın her yerine sızmış durumda, her yerde var ve her şeyi hızlandıran, kolaylaştıran bir durumda. Ama bu tabii bize gerçekten bir fayda sağlıyor mu? Yoksa sadece daha çok ama daha anlamsız işler mi yapıyoruz? Dayn'in yazısı bu konuda oldukça çarpıcı bir metafor kullanıyor. Sadece sayılara bakarak yapılan değerlendirmeler üzerinden bir metafor oluşturmuş. Ve şöyle söylüyor yani, tıpkı Chicago'da 16 derecenin soğuk hissedildiği, Portekiz'de ise 16 derecenin sıcak hissedildiği bir durum, bundan bahsediyor. Üretkenlikte sadece rakamlardan ibaret değil, bağlama göre değişir diyor. Şu Chicago'da 16, Portekiz'de 16 karşılaştırması kısmını çok bir şekilde direkt olarak böyle midir? Chicago'da da Portekiz'de de bulunmadım, o yüzden bilmiyorum ama metaforu bence anladık, yakaladık yani en azından. Neyse, devam edelim. Üretkenliği ölçmek diyor Dayn. Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın yapay zekanın henüz ölçülebilir bir üretkenlik artışı sağlamadığına dair sözlerine değinmiş. Yazar, üretkenliği sadece daha çok para kazanmak olarak tanımlanmasının yanıltıcı olduğunu, bunun bir montaj hattı zihniyeti olduğunu söylüyor. Goddard yasasına atıfta bulunarak bir ölçüt hedefe dönüştüğünde amacını yitirdiğini belirtiyor. Yazar, yapay zekanın yorulmaması, ertelememesi ve kahve molası vermemesi gibi özelliklerinin onu daha üretken yapıp yapmadığını sorguluyor. Yoksa sadece daha acımasız mı yaptığını da sormuş bize. Satya Nadella'nın bu tespiti çok önemli. En büyük teknoloji şirketinin CEO'su bile yapay zekanın üretkenlik üzerindeki etkisini sorguluyor. Bu kıymetli. Biz de bu konuya daha derinlemesine bakmalıyız demek ki. Bizim de tabii iş yerinde öğrencilerle birlikte olduğumuzda sorguladığımız, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz noktalar oluyor ve orada bir markanın başarısı sadece satış rakamlarıyla ölçülmez deriz her zaman. O markanın topluma, kültüre ve insanlara ne kattığı da aslında önemlidir. Üretkenlik de böyle. Sadece daha çok iş yaptım demek yetmez. O işin ne kadar kaliteli olduğu, ne kadar anlamlı olduğu da önemlidir. Hatta aslında temeldir. Yazı üretkenlik ve büyük yer değiştirme korkusu diye devam ediyor. Deyin, birçok çalışan için yapay zeka sadece bir araç değil, çalışmalarını izleyen sessiz bir gözlemci haline geldiğini belirtiyor. Yazar, yapay zeka bizim aracımız mı, koçumuz mu, yoksa patronumuz mu olacak sorusunu soruyor. Microsoft'un Copilot modelinin yapay zekayı bir asistan olarak konumlandırdığını ancak bu trendin gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağının da belirsiz olduğunu ifade etmiş. Yazar, kamyon şoförleri örneğiyle işin zor kısmının sadece sürüş değil, lojistik, insanlarla müzakere ve bekleme gibi insani beceriler olduğunu, yapay zekanın bu tür sorunları çözmediğini belirtiyor. Yapay zekaya dair bir korku var. Bunu göz ardı edemeyiz. Yıllarca filmlerde izledik ama şimdi gerçek oluyor aslında birçok şey. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı sorusu birçok çalışanın da aslında aklında. Ne kadar altı dolu değil tartışabiliriz ama böyle bir şey gündemde sonuçta sürekli konuşuluyor. Buna karşın Dean sorunu farklı bir şekilde ele alıyor. Yapay zeka patronumuz mu olacak diye aslında yaklaşmış. Bu güç dengeleri nasıl değişebileceği konusunda çok önemli bir soru soruyor aslında bu noktada baktığımızda. Benim de marka stratejisi danışmanlığında yapay zeka sadece bir araç olarak kullanmaya çalıştığım bir durumum var. Yani mümkün mertebe buna dikkat etmeye çalışıyorum. Üzerinde her şeyin merkezine koymadan güzel bir araç olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Sonuçta bu hızlandırabilir birçok çalışmayı, analizleri, süreçleri daha kolaylaştırabilir, verileri toplayabilir, belirli noktada güvenilmeseler de hala. Ama bir strateji geliştirmek, insanlarla empati kurmak, bir hikaye anlatmak, yani buralarda hala insanın dokunuşuna, insani dokunuşlara, yaklaşıma ihtiyaç var. Yani bu sohbeti bir yapay zekaya seslendirtebilirim. Mümkün, bununla ilgili bir sürü teknoloji de var. Ama bu aslında aynı hissi ya da aynı çıktıyı üretmiyor. Yani yapay zekanın bu seslendirmeyi yapmış olması ya da bu sohbeti bir şekilde seslendiriyor olması aslında bu sohbeti gerçekleştirdiği anlamına gelmez. Sadece seslendirdiği anlamına geliyor. Biraz insanın da dahil olduğu süreçleri göz ardı ediyoruz gibi geliyor bana bu yapay zeka furyası içerisinde. Yazar büyük yapay zeka efsanesi plan ne diye devam etmiş. Deyin, yapay zeka şirketlerinin AGI yani yapay genel zekayı çok yakın gibi gösterdiğini ancak gerçek planın ne olduğunun belirsiz olduğunu belirtiyor. Yazar, yapay zekanın çay getirmesi gibi örneklerin anlamlı bir ilerleme mi yoksa sadece pahalı bir parlak hile mi olduğunu da sorguluyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de hesap getiriyor. Lahmacunları, pideler, etli ekmekleri falan servis ediyor. Robotlar. Onların içerisinde biraz da yapay zeka kattık mı tadından yenmez. Neyse, yapay zekanın savaşta karar alma süreçlerinde kullanılması gibi tehlikeli durumlara da dikkat çekerek yapay zekanın sonuçları anlamadan optimize ettiğini, bunun da asıl tehlike olduğunu vurguluyor. Asıl tehlike AGI değil, verimlilik adına yapay zekanın almasına izin verdiğimiz kontrolsüz kararlar diyerek endişelerini de dile getirmiş ki bunlarda da gayet haklı aslında. Yapay zekanın çay ya da etli ekmek getirmesi. Yani o kadar büyük bir potansiyel varken neden bu tür basit parlak hilelerle ya da parlak actionlarla uğraşıyoruz? Bilemeyiz tabii, bazen de şov gerekiyor diyebiliriz. Ancak belki de bu yapay zeka şirketlerinin gerçek vizyon eksikliğinin bir göstergesi bile olabilir. Hiç şaşırmam. Sonuçta büyük fikirler sadece teknik olarak mümkün olduğu için değil, aynı zamanda anlamlı olduğu için de büyüktür. Yapay zekayı da böyle görmeliyiz. Onu insanlığa fayda sağlayacak anlamlı ve etik bir şekilde kullanmalıyız. Aksi takdirde yani pek bir verimlilik adına felaketlere yol açabiliriz ya da saçma sapan bir şeylerle zaman öldürebiliriz, bilmiyorum. Ama bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar önemli başlıklar aslında. Peki sorumuz şu. Yapay zeka koç mu patron mu? Deyin asıl tartışmanın yapay zekanın işleri elinden alması değil, güç yapılarını yeniden şekillendirmesi olduğunu belirtiyor. Yazar, yapay zekanın bir patronun veya amirin yerini alabileceği fikrini sorgulamış. Yapay zekanın deneyim, sezgi ve önyargı karışımıyla karar veren yöneticilerin aksine veriye dayalı kararlar alabileceğini ve iş akışını optimize edebileceğini belirtiyor. Buraya kadar tamam. Ancak ofis politikalarını, kişisel gelişimi veya insan motivasyonunu anlamadığını da vurguluyor. Bir koç olarak yapay zeka, gelişim için yol gösterirken bir patron olarak kurumsal KPI'ları bu uygulayıcısı olarak çok daha az faydalı olur diyor. Yazar asıl mücadelenin yapay zekanın bize daha çok düşünmek ve işlerimizin etkisini anlamak için zaman yaratması yönünde olması gerektiğini de vurgulamış. Ve yapay zekanın bir koç olarak bize rehberlik etmesi fikri yani bana çok da umut verici geliyor aslında. Bir yönden yani bu şey gibi psikolog gibi değerlendirmeye çalışanları biliyoruz, görüyoruz tabii. Ama onun bir tık daha nitelikli ve doğru kullanımı diyebiliriz bu duruma. Uzun zamandır hayatı stratejiyle geçen birisi olarak en azından marka yönünde yapay zekanın veri analizini hızlandırması bana daha çok düşünme, daha çok hikaye anlatma, daha çok empati kurma fırsatı sunuyor aslında. Ama bir patron olarak bir makineye güvenebilir miyiz? Yani duygularımızı anlamayan, esneklik göstermeyen ve sadece rakamlara odaklanan bir patronla çalışmak tatsız yani. Bence bu çok da güzel değil. Bu nedenle yapay zekayı bir partner, bir yardımcı olarak görmeli ama asıl bir patron olarak değil de daha çok danışman gibi ya da biraz daha bu işte bahse söylediğimiz gibi koç gibi düşünmek, bu anlamda ele almak daha doğru olacaktır. Neyse, böylece daha çok değildir. Yapay zeka çağında üretkenliği yeniden düşünmek başladı. Bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde yapay zekanın getirdiği yeni İnovasyon döngüsünü, üretkenlik ve güç yapıları üzerindeki etkilerini aslında konuştuk. Bir yandan da yapay zekanın her ne kadar veriler üzerinden çok başarılı işler çıkardığını, çok sağlıklı çıktılar elde ettiğini görsek de bir yandan şöyle bir sıkıntının olduğunu biliyoruz. İnsan değil. Tamam tabii insan da dört dörtlük bir varlık değil tabii ki de ama insani taraftaki karşıdaki insanların gelişimiydi, vizyonuydu, bakış açısıydı bunlar yerine verilerden ve istatistiklerden ibaret bir yaklaşım sergiliyor olması yani bu biraz sıkıntılı. Zöhre İkbal'le geçirdiğimiz mesela o 1,5 saatlik hemen hemen 2 saatlik büyük dolu dolu geçen o sohbeti yapay zeka ile yapmak pek mümkün değil. Mutlaka hayatımıza çok daha verimli, çok daha büyük katkılar sağlayacak, çok daha dokunabilecek yani çıktı anlamında net malzemeler sunacaktır yapay zeka. Benzer bir sohbeti yapsak. Ama insanın bir başka insanın hayatına dokunması sürecinde hala o noktalarda aslında yetersiz, hatta çok yetersiz diyebiliriz. Çünkü karşısındaki insanın dünyasını anlamadan verilerden ve istatistiklerden ibaret bir sohbet oluşturacaktır. Kullandığı şey belki veri ön planda değil ama arka tarafta bu veriler ışığında bir çıktı elde edeceği için çok daha net, keskin sohbetlerde bulunacaktır. Ve karşıdaki insanın hayatına dokunacak değil de hayatını verimli hale getirmeye çalışacak, daha iyiye doğru kendince götürmeye çalışacak bir durum olabilir. Yani bizim aslında beraber bir araya gelip oturup yaptığımız sohbeti ve birbirimizin hayatına yaptığımız katkıyı net olarak vermek yerine bizim yanımızda üçüncü bir kişi olarak oturup aralarda da küçük yorumlarla bizim zihnimizi açıp bakış açımızı genişletecek bir şekilde konumlanması yapay zekayı aslında çok nokta atışı, çok güzel bir yerde duracak şekilde bir tasvir etmemizi sağlıyor. Yani daha doğrusu böyle bir kullanım ya da böyle bir yaklaşım yapay zekanın tam da olması gereken yeri. Neyse, umuyorum bu yolculuk, bu sohbet sizin de yapay zekaya dair bakışınızda şöyle bir tık daha farklılaşmaya sebep olmuş olabilir. Umuyorum öyle bir şey olmuştur ya da. Sonuçta yapay zekayı insanın yerine koymaya çalışmak yerine insanın yanına koymaya çalışmak daha verimli oluyor. Bu noktada bu sohbeti size bir yapay zeka tarafından seslendirilmiş şekilde sunmak yerine benim yarım yamalak konuştuğum eksik yedik bazı şeylerde bulundum. Cümleleri bazen tamamlayamadım. Farklı şekilde daldan dala belki atlayarak gittiğim bir hale getirmek. Ama bu sohbetin bir kısmında da yapay zekanın önerdiği başlıklar ya da önerdiği alıntılar üzerinden de ilerlemek aslında en ideal hali. Bu bana göre tabii ki de. Başkası başka türlü düşünebilir ama bence yapay zekanın insanın yerine işini alacak şekilde değil ama insanın hayatının içerisinde insanın yerine yapacağı çok fazla şey var. Ve insan oradan kalan zamanını daha güzel, daha üretken, daha keyifli şeylerle geçirebilir. Yapay zeka buna imkan veriyor. Bunu da değerlendirmek lazım tabii ki. Bir sonraki bölümde artık yapay zeka işini biraz kenara bırakıp daha ilkel bir konuyla devam edeceğiz. Şimdilik bir sonraki bölüme kadar kendinize dikkat edin ve düşünmeyi, insani taraftaki bu bakışımızı hayatınızda eksik etmeyin diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.